Ayrım 25. Bir önceki gece ben alana döndükten sonra emir yerim doktorun verdiği merhemi getirmiş. Bunun üzerine üçü oturup bir durum değerlendirmesi yapmışlar. Babaannemin doktorları olan güvensizliğini hepimiz zaten bilirdik. Hele annemin dişleri sökülüp de kan kaybından ölecek hale geldiğinde bu güvensizliği daha da katmerlenmişti. Merhemi kuşkuyla elleyip koklamış. Bu arada gündelikçi kadın da boğazından garip sesler çıkararak merhem konusundaki yargısını belirtiyor. Babaannem bir elindekine bakmış, bir annemin boğazına bakmış. Ondan sonra bu ilacın kesinlikle iyi gelmeyeceği sonucuna varmış. Annem zaten pimpirikli, babaannemin içgüdüsüne de inanır. En yakın hastaneye gideyim de ameliyat da alıversinler bari demeye başlamış. Bu noktada gündelikçi kadın gene işe karışmış. Ameliyat bir şeyi düzeltmez ki demiş. E peki ne olacak? Ne yapmalı? Hizmetçi bu konuda büyük otorite sanki. İpler elinde. Üstü kapalı bir biçimde başlamış şu ermiş kadından söz etmeye. Bakmış kimseden ses çıkmıyor, daha açık bir biçimde yön göstermiş. Efendim, o kadın yok mu o kadın? Onun elinden ne hastalar geçmemiş ki? Falanca olay var, filanca olay var. Doğru, bütün bu olayları annemle babaannem de duymuş. Kimse karşı çıkacak durumda değil. Bunun üzerine ermiş kadının evine emir erimi göndermişler yardım istemek üzere. Kadın emir erimin peşine takılıp gelmiş ama korku içinde. Ya çat kapı ben eve dönersem ya döner de onu hapse attırırsam? Babaannemin de içine kurt düşmüş. Allah aklıma eve dönme fikrini sokmasın diye hemen acele bir dua etmiş. Emir erime kapıları kilitlemesini söylemişler. Eğer gelirsem kapıyı çalayım da onların da toparlanacak zamanları olsun. Babaannem böyle bir durumda ermişin saklanacağı köşeyi bile düşünmüş. Kapılar sürgülenip kendini sağlama aldıktan sonra annemin boğazındaki çıkıntıdan kurtulma işlemine girişmişler. Yemekten sonra anneme her şeyi unutup uyuması söylenmiş. Hayrettir, o da söyleneni yapmış. Ertesi sabah uyandığında eli ister istemez boğazına gitmiş. Durumun ne merkezde olduğunu anlamak istiyor. O da ne? Şişliğin yerinde yerler esiyor. Tümüyle yok olmuş. Hemen aynaya koşup bakıyor. Gerçekten de iyileşmiş. Sevinç çığlıklarıyla ev halkını ayaklandırıyor. Bir ağızdan anlattıkları bu öyküyü yarı şaşkınlık, yarı dehşetle dinledim. Öbürleri bir şey değil de annemin bu yarı cahil, yarı deli karılarının aklına uymasını hazmedememiştim. Düşüncelerimi açığa vurduğumda babaannem, kızacak ne var, işte şişkinlik indi ve annen iyi oldu dedi. Doğru, kızacak bir şey yok. Emir erim, akıl almaz tedaviyi gerçekleştiren kaseyi getirdi inceleyeyim diye. İçinde solucan gibi bükülmüş bir kurşun parçası, kocaman bir gözü andıran yumurta hala suyun üstünde yüzüyordu. Ya kemik ne oldu? Allah bilir, hala onu da içeride saklıyorlardı. Emir erim koyun gibi bakıyordu. Mezarlıkta, şafaktan önce oraya götürüp koymazsam başım belaya girermiş dediler. Buna yürekten inandığını görünce kendimi tutamayarak güldüm. Azarlar gibi bir bakış fırlattı benden yana. Sanki bunda gülünecek ne var diyordu. Kütahya ve İzmir. 1937 yılının ikinci yarısında Kütahya'ya tayin edildim. Soğuk bir sabah Kütahya'ya gitmek üzere yola çıktım. Ailemle birlikte oturabileceğim bir ev arayacaktım. Eskişehir'de tek başlarına kalmak istememişlerdi. İstasyonda yakaladığım bir Tatar'ın faytonuna bindim. Kentin içi Eskişehir'i arıtacak kadar durgun ve sıkıcıydı. Etrafta her şey dümdüz. Yolda birkaç karanlık yüzlü eski evin önünden geçtik. Her birinin penceresi kafesle örtülü. Kısmen yapılaşmış bölgeye geldiğimizde arabacıyı durdurdum. Daha fazla gitmenin anlamı yok. Isınmak için bir kahvehaneye gireyim dedim. Ama hoparlörden yükselen müzik sesi, tavla gürültüsü ve koyu mavi bir duman beni geri itti. Dışarıda soğuktan ölmek daha iyi. Bir eczane görünce içeri daldım. Sözüm ona aspirin alacağım. Sahibiyle başlayan konuşmamız kısa sürede yoğun bir sohbete dönüştü. O da çevreden bıkmış. İki çift laf edeceği birisini bekliyordu galiba. Bir ev aradığımdan söz ettim kendisine. Pek bulacağımı sanmıyordu. Derken beni kısa boylu, tıknaz bir adamla tanıştırdı. Bu adam Kütahya'da bilinecek ne ya da kim varsa bilirmiş. Ev aramamda bana yardımcı olacağını söyledi. Tuğla veya betondan yapılmış bir ev bulup bulamayacağımı sordum. Adam aslan kafasına benzer başını geriye atıp kahkahalarla gürledi. Kütahya'da topu topu iki tane tuğladan ev var dedi. Onlar da boş değil. Birinde topçu birliğinden bir binbaşı oturuyor, diğerinde ise bir Rus kaptan. Allah Allah, Rus kaptanı burada işi ne diye sordum. Bilmiyormuş, pek garibime gitmişti doğrusu. Oysa neden o kadar şaştığımı sonradan ben de bir anlam veremedim. Rus olduğu için herhalde. O gün beş yer gördük ama hiçbiri içime sinmedi. Hele ikisi kentin eski aşağı bölümündeydi. Buradaki sokaklar öyle dardı ki karşı komşunuza pencereden rahatlıkla el sıkışabilirdiniz. Kim bilir hangi tarihte yapılmış olan bu yüksek evler sokağa güneş ışığı sokmuyordu. Sadece uzaklardan gelen hafif bir aydınlık var burada, o kadar. Hoş tüm evlerin önü kafeslerle örtülü olduğundan sokağa güneş girse de bir işe yaramazdı. Evlerde güneşin kucaklaşmasını, rüzgarın üflemesini duyamayacağınıza göre. Birini görelim dedik. Tavanda yer yer kırılmış tahta kasalar, tahta kurusu için birebir. Kafeslerden içeri ışığın zerresi dahi sızmıyor. Öf, içim bunaldı. Temiz havaya, aydınlığa çıkma özlemi duydum birdenbire. Annem böyle bir yerde dünyada oturmaz. Mevlevi dervişlerin bir zamanlar kullandığı ama Atatürk'ün tarikatları yasaklamasından sonra boşaltılan bir eve girmiştik. Sonunda bu evin gördüklerimizin arasında gene en uygun olduğunu düşündüm. Batıl inançlar dolayısıyla kimse burada oturmaya yanaşmamıştı. İçerisi geniş, penceresi boldu. İki kat üzerine pek elverişli bir biçimde düzenlenmişti. Tek kusuru bir Mevlevi dervişine ait bahçedeki türbeydi. Türbeye bu kadar yakın yaşamaktan rahatsız olacağımızı düşünmüştüm. Evin önü ve arkası aynı şekilde yapılmıştı. Kapılarda bir örnek. O nedenle hangi kapı o anda işinize yarıyorsa onu kullanır olduk. Evin bir yanı diğer evlere bakıyordu. Öbür yanında ise bir açıklık var ve onun gerisinde dağın eteğine yerleşmiş olan Mevlevi mezarlığı. Dorukta gri bir mezar. Öyle kasvetli ki sanırsınız dünyanın sonu işte o noktada. Annem bu garip evi beğenince şaşırdım. Odaların genişliğini, pencerelerin yüksekliğini sevmişti. Ama babaanneme burada oturduğumuz sürece evi beğendiremedik. Kötü diyordu da başka bir şey demiyordu. Eskişehir'deyken bir köpek almıştık. Ufak, beyaz bir yün yumağı. Adını Fidel koyduk. Çok eskiden Sarıyer'in bahçelerini alt üst eden köpeğin anısı dürttü bizi herhalde. Köpeğimiz artık büyümüştü. Köpeğimiz diyorum ama aslında bizden çok anneme bağlıydı o. Kütahya'daki eve girdiğimiz ilk gün köşe bucak dolaşıp etrafı koklamış, sonra nefes nefese gelip ayaklarımın dibine uzanmıştı. Çok çabaladık, bir türlü merdivenlerden çıkmasını sağlayamadık. Gerekince yukarı kucağımızla götürüyorduk. Bu gibi durumlarda sanki gölgelik yerlerden üstüne bir şey atlayacakmış gibi tir tir titrerdi. Bu evi babaannem sevemedi gitti. Karşı evleri gören odalardan birisini yatak odası olarak seçti. Gün ışığında dahi yalnız kalmaya gelemiyordu. Onun bu derin korkusu bizi de etkiliyordu ister istemez. Sık sık omzunun üstünden geriye bakar, konuşmanın yarısında durup duyduğu sesin ne olduğu ve nereden geldiği konusunda bizleri sorguya çekerdi. Eminim başka evlerde duyduğundan ve gördüğünden fazlasını görüp duymamıştı burada ama eskiden Mevlevi yatağı olduğunu biliyordu ya huylanıyordu. Oysa huylanacak ne var? Kapris işte. Annenin sağlığı ne yazık ki Kütahya'da kötüye doğru gitti. Sinirliliği, unutkanlığı ve baş ağrıları arttı. Sonunda bir doktor raporu alarak İzmir'e tayinimi çıkarttırdım. O dönemde Mehmet de İzmir'de görevdeydi. Bize bir ev bulduğunda annemle babaannemi önden oraya gönderdim. Evi kapatma işi için ben birkaç gün daha Kütahya'da kalacaktım. Mehmet ile 2 yıla yakındır görüşmemiştik. İzmir'de karşılaştığımızda kucaklaştık ve birbirimize övgüler yağdırdık. Karşıyaka'da bulduğu yere bizimkilerin zorluk çıkarmadan yerleştiklerini söyledi. Limanın öbür tarafında şipşirin bir evmiş bu. Bir liman gazinosuna oturup annemin durumunu konuştuk. Tabii çok sinirli dedi Mehmet. Sesi öyle ilgisiz çıkmıştı ki sanki annemden değil de herhangi bir hastasından söz ediyor. Onun bu ilgisizliğini kıskandım doğrusu ama haklıydı. Bizimkilerin yanında benim kadar uzun bulunmamıştı. Sonra kardeşimin ne kadar az tanıdığımı düşündüm. Aynı kökten geliyoruz. Yine de elimizde olmayan nedenlerle birbirimizden kopmuşuz. Mehmet'in gözleri kesin bakıyordu. Belli ki orada düşlere yer yok. O insanların fiziksel bozukluklarını ve bunları en etkin biçimde yok edecek yöntemlere gönül vermiş. Kişi ruhsal bunalım içindeymiş, önemli değil. Yeter ki acısı dinsin. Bana öyle derin derin ne düşündüğümü sordu. Geçiştirdim. Bunları onunla paylaşmama ne gerek var? Eve gitmeyi önerdim. Palmiye ağaçlarıyla dolu, kare biçimde bir bahçenin tam ortasında yeni evimiz yer alıyordu. Her tarafta güller. Arka bahçede çimler gittikçe yükselip geride bir düzlüğe tırmanıyor. Düzlükte üstü meyveyle bezenmiş limon ve mandalina ağaçları. Yanın evimiz çağrışım yapıyor. Neden? O da bunun gibi bir bahçenin tam ortasındaydı, ondan mı? Evin terasından liman görünüyordu. Bu sessiz ortamın annemin sağlık açısından iyi geleceğini umuyordum. Evin önünde bir balkon vardı. Babaannem orada saatlerce oturur, gelen geçeni seyrederdi. Annem arkada uzaklara yol alan vapurları izlerdi. Sonra İstanbul'dan, Boğaz'dan söz ederdi. O öylesiye sevdiği yerlerden kopamadı hiç zaten. Gece ay göğe tırmanır ve görüntüsü suda kıyıya dek uzanan parlak bir çizgi çizerken onlar hala dışarıda çene çalıyorlardır. Gündüz kaba görünen bu yapılar bile bu huzurlu ışık altında yumuşamış. Annem mutlu. Nasıl mutlu olmasın? Ortam güzel, oğulları yanında, baş ağrıları bile giderek azalmış. Tek aradığı İstanbul. Bir daha oraya dönemeyecekmiş gibi konuşuyor. İzmir'in İnsanda yarattığı olağanüstü duyguyu anlatacak sözcüklerden yoksunum. Gizem dolu ufacık ufacık sokaklar, girintilere kurulmuş derme çatma dükkanlar, faytonlar, gürültülü tramvaylar, düdükleriyle diğer bütün sesleri bastıran vapurlar, limandaki müzikli gazinolar, sıcak güneş, mavi gökyüzü, altın kumlar, ağaçlıklı yollar ve tabii her yere bir mor perde gibi asılmış mis kokulu salkımlar. Mehmet'le faytona binmeyi çok severdik. Akşam sıcağında geriye kaykılır ve atların asfalt üstünde çıkardığı düzenli tıkırtıları dinlerdik. Kentin arkasında yükselen yeşil, dik dağlarda güneşle ısınmış kayalık çıkıntılar vardır. Bunların arasında yetişen yarı tropik bitkiler eteklere kadar iner. Sıcak gecelerde deniz suyuyla doldurulmuş yüzme havuzuna giderdik bazen. Sonra ay ışığında eve yürürdük. Yolda sessiz bahçelerinde uykuya dalmış evleri geçeriz. Mandalina ve portakal kokusu havaya sinmiştir. Turunçların kokusu daha da keskin. Bahçelerin çoğunda üzüm çardakları, palmiyeler, incir ağaçları. Limana yakın modern bulvarlarda ağaçlar dizi dizi uzanır ve saat kaç olursa olsun gazinolardan yükselen gitar sesleri ya da Türk tangoları gecenin sessizliğini böler. Karşı yakayı geçer geçmez bir balıkçı köyü vardır. O köyün ufak lokantasına sık sık giderdim. Orada istediğiniz balığı pişirirler size. Lokantanın sahibi deniz suyuyla doldurmuş bir havuzdan balık seçmenizi söyler. Gönlünüz artık hangisini çekerse. Orada balık seçerek, yiyerek, rakı içerek saatler geçirmişimdir. Daha ileride güzel yalı. Evler denize bakan yamaca kurulmuş. Burada teraslı, serin bir tepe gazinosu vardı. Bahçedeki tropik bitkileri ve geldiğiniz yola sizi pişman etmeyecek kadar lezzetli yemeğiyle ünlüydü. İzmir'de her çiçek tarhından delicesine fışkıran renklerin çeşitliliğiyle gözleriniz kamaşır. Kısacası öyle bir cennet ki camiler ve ince minareler de olmasa insan Anadolu'nun bir köşesinde bulunduğuna inanamayacak. Sonun başlangıcı. Şimdiye kadar bulunduğum yerlere kıyasla en rahat yaşam İzmir'deydi. Her şeyden önce havaalanındaki görevim ağır değildi. Ayrıca yaz boyunca annemin sağlığı her gün daha iyiye giderek düzelmişti. Zamanın büyük bir kısmını bahçede, yeni çiçek tarlaları arasında geçiriyor, bitkilerin boy atmasından büyük mutluluk duyuyordu. Yıllarca bir kenara bırakmış olduğu el işlemelerine bile yeniden başlamıştı. Başını güneşten koruyacak bir eşarpla terasta oturur, yanındaki alçak masadan ipek işlemelerin birini alır, ötekisini bırakırdı. Onun böyle değişmesi hepimizi yıllar öncesine götürmüştü sanki. İçinde babamın dolaştığı, amcamın kahkahasıyla çınlattığı o eski, bolluk dolu evi görür gibi oluyorduk. Yanında bebeği ve bebeğin Arap bacısıyla Ankara'dan Muazzez geldi. Kadının esmer yüzünü gördüğümde çocukluk anılarım tamamlanmış oldu. İnci mi desem, Feride mi? Muazzez'e böyle çoluk çocuk gelinir mi, küçük evde bize yer kalmadı dediğimde küstü. Babaannemin kanatları altına sığınıp benim gittikçe sivri dilli bir insan olduğumdan yakındı. Bir ay süreyle bizde kaldı. Hatta o gitmeden bir hafta önce kocası da bize katıldı. Annem aylarca yapmadığı bir şekilde dolu dolu içten güler olmuştu. Annemdeki bu iyiye gidiş Mehmet'le benim gözümüzden kaçmıyordu. Allah'a şükür bunalım dönemini atlattı. 10 Kasım'da Kemal Atatürk'ün öldüğünü duyunca acele yıkıldık. Türkiye kaybettiği liderinin arkasından gözyaşı döktü ve yasa girdi. İstanbul'a gitmek üzere izin alarak sivil bir kıyafette İzmir'den ayrıldım. Yanlış hareket ettiğimi hemen anladım çünkü sivil halk içinde insan ilerleyemezken asker kıyafeti içindekiler kolaylıkla yollarını buluyorlardı. Dolmabahçe Sarayı'na giren yüzlerce kişinin arasına katıldım. Polis düzeni zorlukla koruyabiliyordu. Genç olsun, yaşlı olsun tüm kadınlar bir daha dönmeyecek olan kahramanları için ağlıyordu. Türk ulusunun babası son uykusunda uyurken başı açık insanlar bir zamanlar sultanların dolaştığı geniş salona girip sessizce yürüyorlardı. Onu bir Türk bayrağına sarmışlardı. Dört yanında birer subay, ellerinde sıkıca tuttukları kılıcın ucu havaya dönmüş nöbet bekliyorlardı. Kurtardığı halk ona son görevini yapmak üzere saygıyla önünden geçiyordu. Bundan yaklaşık 5 yıl önce Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü kutlanırken Mustafa Kemal'i yakından ilk görüşüm aklıma geldi. Gülümsediğimde nasıl da o ince, inanmış yüz pırıl pırıl aydınlanır, düşmanlarının dahi kalbini kazanırdı. Dudakları birbirine kenetlenmiş bir şekilde gülümserken gözleri sert ve çakmak çakmaktır. Ödün vermez. Ankara'ya götürüldüğü gün inanılmaz bir dümen çevirerek Galata Köprüsü'nden kalkan vapurlardan birinde yer buldum. Onu taşıyan savaş gemisinin peşinden seyrediyorduk. Anadolu'nun ortasında yoktan var ettiği başkentine idi yolculuk. Bizim vapurlara ancak adalara kadar izin verdiler. Orada ona veda etmemiz gerekiyordu. Güvertedeki demirlere dayanıp yaşlı savaş gemisinin çalkalanan denizde ilerlemesini izledik. Bundan sonra anılarda yaşayacak olan Atatürk için artık yolculuğun yalnız kısmı başlamıştı. Onu azıcık olsa da tanıma mutluluğuna yaşamış olan bizler uzun süre arkasından baktık. O ince, sert bakışlı lider heyhat artık yok. Beklenmedik bir anda yumuşar, elini insanın omzuna koyar ve şaka yaptığı belli olan yüksek bir sesle "Söyle bakalım yüzbaşı, hala hava kuvvetlerini sen mi yürütüyorsun?" diye sorardı. Sabırsız, sert kişiliğini bilenler resmi ortamlarda bile rahatlıkla yumuşama becerisine şaşarlardı. Öyle yumuşardı ki acaba zorla mı yapıyor diye düşünürdü insan. Orada evine ne zaman geleceği, geldiğinde ne diyeceği hiç belli olmazdı. Savaş gemisinin arkasından bakarken sanki çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiş gibi bir eziklik vardı içimde. Gözlerim yaşla doldu. 1938 yılının Aralık ayında kış mevsimi İzmir'i şöyle hafiften sıyırırken annem için gene uzmanlığa getirmemiz gerekti. İğneler ancak geçici bir rahatlama sağlıyordu. Annemin hastalığı yüzünden babaannemin neredeyse omuzları çökmüştü. 1939'un ilkbaharında aile yaşantımızdaki gerilime sinirlerim dayanmaz hale girdiğinde Mehmet eve ufak tefek kumral, mavi gözlü bir kız getirdi ve nişanlandığını söyledi. Kızın ismi Bediye'ydi. Taş bebek gibi narin. Bir doktor karısı olmaya dayanabilecek mi? Daha 17 yaşında. Mehmet ise 27'sini sürüyor. Birbirlerini öyle aşıklar ki insan kayıtsız kalamıyor. Annem haberi sessizce karşıladı ama babaannem, ah ne kuralcıdır o. Nereden çıkmış bakalım bu kız? Anası babası neyin nesiymiş? Mehmet, Bediye'yi önceden uyarmış olmalı. Sorulardan rahatsızlık duymuyor, şaşırmıyor. Sadece melek gibi gülümseyip Mehmet'i sokuluyor ve onun yanıtlarını dinliyor. Bu olay annemin yaşadığı düşler dünyasından çıkarıp kısa bir süre içinde olsa aramıza kattı. Yemekler düzenlendi, yeni elbiseler alındı, davetlere gidildi. Muazzez kısa bir mektup yazmıştı. Giderek ne de çok babaanneme benziyor, şaşılacak şey. Mutlu çifti Ankara'ya evine çağırmış. Gelsinler de ben de bir parti vereyim diyormuş. Ve bu arada inanılmaz bir şey oldu. Annem sanki kendisine sihirli bir değnek değmiş gibi yıllar önceki haline döndü. Bediye'nin saf güzelliğiyle yaşayan bir genç kız havasında. Bir akşam bana ne zaman evleneceğimi sordu. Ben daha ağzımı açamadan babaannem gürültülü bir kahkaha attı ve İzmir'deki tüm kız analarının da aynı şeyi merak ettiklerini söyledi. Güldüm. Bu kadar abartılan bir yorumdan sonra başka ne yapılır ki? Annem sorusunu tekrarlayınca elini öptüm ve aşık olunca dedim. Sen aşık olamazsın. Kalpsizsin. Ben seni bilirim. Sonra da hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Sinirlendim. Hemen evden ayrıldım ve geceyi bir barda geçirdim. Oysa aynı akşam evde yemek veriyorduk. Döndüğümde annemi yatakta buldum. Başucunda Mehmet ona iğne yapıyordu. Mayıs'ta Mehmet İstanbul'a tayin edildi. Annemin sevdiği doktor da Ankara'ya yerleşmek üzere İzmir'den ayrıldı. Artık tek başına kalmıştı. Sürekli Mehmet'i, Muazzez'i, hatta Mehmet'e pek yakıştırdığı Bediye'yi merak ediyordu. Yemeklerinin yalnız yer oldu. Yemediği de oluyordu arada. Ben evdeysem eğer daha dikkatli davranıyor, yemek için kendini zorluyordu. Böylelikle ben de arkadaşlara gitmeyi ya da dışarıda yemek yemeyi bırakarak eve dönme konusunda özen göstermeye başladım. Sinirlenmemeye çalışıyordum ama zor bir yaşantım vardı. Annemin sevgisi elimi kolumu bağlamış halde. Biraz geç kalsam yatmıyor, terasta beni bekliyor. Gece 3'e kadar dönmesem o da ayakta. Terasın bir köşesine sinmiş beni beklemekti. Bir şey dediği yok, hatta orada bulunduğunu belli bile etmiyor. Ama o karanlıkta ben eve yürürken onun yaşlı gözlerle beni izlediğini hissediyorum. Eve erken dönmeye çalışıyorum ki uykusuz kalmasın. Gitgide süzülüyor. Babaannem de durumdan memnun değil. Geceleri annemi kendisini uyutmadığından yakınıyor. Şimdi ikisi de aynı odada yatmaktalar. Tuttuğumuz İzmirli kadınla odayı paylaşmaktansa birlikte olmayı istediler. Bir akşam yemekte fenalaştı. Saçları dağınık, gözünün biri küçüldükçe küçülüyor. Sürekli onu izliyorum. Neden masaya bu halde oturduğunu sordum. Düşüncelerini set çektim diye önce bir şaşırdı, sonra kekeleyerek iyi olmadığını, başının ağrıdığını söyledi. Arkasından yüzü tabakların içine gireceği şekilde masanın üstüne yığıldı. İçim parçalandı. Babaannem hemen yardımcı kadını çağırdı. Çocuk gibi severek, okşayarak üstünü çıkarıp yatağa yatırdılar. Aynı gece babaannemle oturma odasında oturup kahvelerimizi içerken annemin artık deneyimli bir hasta bakıcının kontrolü altında olması gerektiğini söyledim. Sonra duyduğum bir özel bakım evinden söz ettim. Babaannem bana şaşkın bakışlarla baktıktan sonra annen ailesinden ve bildiklerinden ayrılacak kadar umutsuz bir durumda değil ki. Bunu yaparsan büyük kötülük etmiş olursun evladım. Sinirli biraz, o kadar. Doktorlar baş ağrısının migren olduğunu söylüyorlar. Herhalde öyledir. İşi irdelemek istemiyorum. Doktorlardan daha iyi bilecek diyelim ya. Babaannem düşünüyordu. Eğer bir gün evden götürülmesi gerekirse Allah bunu görmeyi bana nasip etmesin inşallah. Bakışlarını uzaklara çevirdi. Eski anılarla boğuştuğu yüzünden belli. Annemle birbirlerini hiçbir zaman sevmemişler. Birbirlerini devamlı yaralamışlardı ama gene de birbirlerinden uzak yaşayamazlardı. O kadar uzun bir süre beraber olmuşlar ve o kadar çok şeyi paylaşmışlardı ki uzun zaman sessiz oturduk. Sonra ben biraz daha kahve için zili çaldım ve babaannem kendisine geldi. Ne yapmam gerek bir bilebilsem dedim. Uzandı ve dizime hafifçe dokundu. Yapabileceğin her şeyi yaptın oğlum. Söylediği içime işledi. O sabırsız olduğum anlardaki tersliklerim aklıma geldi. Kendine eziyet etme. Çok oldu, sen bizlerden kopalı. Ama bunun suçlusu sen değilsin. Annene bakıyorsun, istediklerini yapıyorsun. Ama hepsi boş evladım. O da biliyor ki elinden geleni esirgemedin. O nedenle kendini suçlamayı bırak. Seven oğullarını yapacağından çok fazlasını yaptın sen. Utandırıyorsun dedim. Doğal olmadığım için kendimden nefret ediyordum. Mehmet'te bu tutukluk yok işte. Daha fazla yaklaşamam ben. Bütün benliğimi de ona verecek değilim ya, diye bağırdım umutsuzca. Babaannem akıllıdır. Ne demek istediğimi anlamıştı. Başını salladı ve o arada elimi sıktı. Hüsnü ölmemeliydi. Annen çok genç yaşta dul kaldı. Başı üzüntüyle öne eğildi. Gözlerinde akmayan yaşlar var. Buruşuk elini tutup öptüm. Başımın arkasına baktığını hissediyordum. Hiç sırası değilken ne kadar da Ahmet'e benziyorsun dedi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 333.